Ayrım 22, Kayıp Sicil, Erdoğan'ın Çalınan Dosyası, Soner Yalçın, Sayfa 210. Türkiye'nin ABD'deki Büyükelçisi Faruk Loloğlu, siyasi yasakla Erdoğan'ın Washington'a gelip görüşmeler yapacağını söylenmesi üzerine, şu anda en az 100 devlet başkanı randevu bekliyor. Kaldı ki Tayyip Erdoğan ne devlet başkanı ne de başbakan, bu işler iş adamlığına benzemez demişti. Sonra ne oldu? Erdoğan, Cüneyt Zapsu ve ABD Savunma Bakan Yardımcısı Paul Wolfowitz'in ön ayak olmasıyla Beyaz Saray'da özel protokolle karşılandı ve George W. Bush ile görüştü. İddiaya göre Bush görüşmede, "Ben bir tek Tanrı'ya inanıyorum, sizin de öyle olduğunuzu duydum. Tanrı'ya inanan iki insan olarak birlikte çok iyi çalışabileceğimizi umuyorum," dedi. Bir Liderin Doğuşu, Sayfa 349. Türkiye'de ise gazeteler manşet atıyordu. Muhtar bile olamaz. Bilmiyorlardı. Okyanus ötesinde başka manşetler atılıyordu. Bunu açmalıyım. Siyasi yasaklı Erdoğan'ın Beyaz Saray'da devlet protokolüyle karşılanmasının ne anlama geldiğini, 2003 tarihli Rand Corporation tarafından hazırlanan Sivil Demokratik İslam, Ortaklar, Kaynaklar ve Stratejiler başlıklı 88 sayfalık rapor ortaya çıkardı. Rapora göre dünya Müslümanları, kökten dinciler, gelenekçiler, modernler yani ılımlı İslamlar ve laikler olmak üzere dört gruba ayrılıyordu. 1. Kökten dinciler, İslam'ın şiddetten kaçınmayan, yayılmacı ve saldırgan yorumunun temsilcileridirler. Demokratik değerleri ve Batı kültürünü reddederler. Batı'ya, özellikle ABD'ye düşmanlık hisleri beslemektedirler. 2. Gelenekçiler, İslam dininin kurallarına sadakatle bağlı olmakla birlikte saldırgan ve şiddet yanlısı değildirler. Kökten dincilere kıyasla daha ılımlı görüş taşırlarsa da çağdaş demokrasileri ve Batı değerlerini gönülden kucakladıkları söylenemez. Bu grupta demokratik İslam'ın örneği ve geçiş vasıtası olmak için uygun düşmez. 3. Modernistler, ılımlı İslamlar. İslam'ın günümüzdeki katı anlayış ve uygulamalarında kapsamlı değişiklik yapılması konusunda eylemli bir arayış içerisindedirler. Hazreti Muhammed dönemindeki uygulamaları değişmez esas olarak kabul etmekle birlikte, o günlere ait sosyal ve tarihi koşulların bugün artık geçerli olmadığının da farkındadırlar. Temel değerleri bireysel vicdanın üstünlüğünün yanı sıra eşitlik ve özgürlüğe dayalı toplum anlayışıdır. Bu değerler çağdaş demokratik esaslarla bağdaşmaktadır. İslam dünyasının küreselleşmenin bir parçası olmasını da arzu ederler. Bu nedenle ılımlı İslam, demokratik İslam'ın örneği ve esas vasıtası olmak için en uygun olanıdır. 4. Laikler, Batı demokrasileri tarzında din ile devlet işlerinin ayrılmasından yana olup, din olgusunu kamusal alandan özel alana indirgemişlerdir. Politika ve değerler açısından Batı'ya en yakın olan gruptur. Bu olumlu özelliklerine karşılık genellikle yarı demokratik görünümlü otoriter bir yapıyı esas alan laik gruplar, çoğunlukla solcu ve saldırgan milliyetçi ideolojileri benimsemişlerdir. Bakınız, hiç öyle gizli saklı yapmıyorlar bu işleri. Rapor açık açık neler yapılması gerektiğini belirliyor. 1. Önce ılımlı İslam'ı destekle. Bu kapsamda özellikle mali destek sağla, liderlik modeli oluştur ve bu modele uygun liderler belirle. İslam'da devlet ve dinin ayrı tutulabileceğini, bunun inanca zarar vermeyeceğini, aksine onu güçlendireceği fikrini destekle. 2. Gelenekçilerin kusurlarını eleştir, ancak onları kökten dincilere karşı destekle. Sufiliğin kabulünü ve popülerliğini teşvik et. Modernistlere yakın görüşten gelenekçilerin modernistler ile ortak hareket etmelerini destekle. 3. Kökten dincilerle mücadele et. Bu kapsamda yasa dışı faaliyetlerini açığa çıkar, yaptıkları şiddet eylemlerinin olumsuz sonuçlarını gündeme taşı, kahramanlaştırılmalarını önle. 4. Seçici bir şekilde laikleri destekle. Bu kapsamda kökten dinciliğin ortak düşman olarak algılanmasını teşvik et. Milliyetçilik ve solculuk temelinde ABD karşıtı güçlerle bağlaşma oluşturma heveslerini kır. Uzun uzun yazmaya gerek var mı? Listeye bakın. Türkiye'nin 2000'den sonraki sürecine perdenin arkasında kimlerin olduğunu anlarsınız. Ne yazıyorlar? Erdoğan şöyle kahraman, böyle Kasımpaşalı yiğit. Hadi lan, kimin ne yaptığı ortada, sihirli el sırıtıyor. Tarih 20 Ocak 2004. WikiLeaks belgesine göre ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman, Erdoğan'ın arkasında duralım başlıklı bir kripto gönderdi. Dipnot: WikiLeaks tarafından yayınlanan Türkiye ile ilgili 19 bine yakın belge, 1990'lı yıllardan 2010 Şubat'ına kadar olan diplomatik yazışmaları kapsıyor. WikiLeaks belgeleri ABD yazışmalarında Başbakan Erdoğan'dan "er" ve "doğan" kelimelerinin İngilizce karşılıkları kullanılarak oluşturulan "Brave Hawk", "cesur doğan" diye bahsedildiğini ortaya çıkardı. Karizmatik, sokaktaki sıradan insanın izlerini taşıyan, ülke genelinde yüzlerce üyenin simaları ve meslekleri hakkında inanılmaz bir hafızaya sahip olan Erdoğan'ın pragmatik yanı oldukça güçlü. Bu pragmatizm kendisinin geçmişteki radikal İslamcı çevresinden uzaklaşmasına neden oldu. Erdoğan, Türkiye'nin bize karşı olan çelişkili hislerini yönetmeyi kendi görevi sayıyor. Aynı zamanda Amerikan yanlısı diye etiketlenmekten uzak durmak istiyor. Bizimle çok yakın görünmemeye özen göstererek bazı destekleyici adımlar attı. Irak'taki koalisyon güçlerine destek vermek üzere Türk birliklerinin konuşlandırılmasına yetki verilmesi yönünde çalıştı. ABD birliklerinin İncirlik üssü üzerinden rotasyonuna razı oldu. ABD'nin uzun zamandan beri mevcut olan arzularına uygun biçimde Kasım 2002'de Türkiye'yi Kıbrıs'taki çözümsüzlük tavrından uzaklaştırmaya çalışan cesur bir adım attı ve şimdi daha fazlasını yapmaya hazır olabilir. Dipnot: Erdoğan AKP iktidarının ikinci günü 4 Kasım 2002'de Yunanistan televizyonu Net'te tek devlete dayalı Belçika modeli önerisinde bulundu. 21 Kasım 2002'de Dublin ziyareti sırasında eşit egemen iki kurucu devlete dayalı ortaklık devleti önerisinde bulundu. 24 Kasım'da Portekiz ziyareti öncesinde Kıbrıs üzerine konuşurken "devlet politikaları ila nihaye değişmez diye bir şey yok" dedi. Erdoğan ile rahmetli Rauf Denktaş'ın Kıbrıs ayrılığı öyle bir noktadaydı ki Ankara'da tedavi gören Denktaş'ı ne Erdoğan ne de Gül ziyaret etti. Peki Erdoğan bugün neyi savunuyor? Denktaş'ı, yani Kıbrıs'ta iki devletli çözümü. Ekümenik Patrikhane'nin Heybeliada'daki ruhban okulunun yeniden açılmasına yaklaşımı geçmişteki başbakanların hepsinden daha açık görünüyor. ABD puanını vermişti. Okey demişti. ABD'nin haber dergisi US News and World Report'un Mart 2005 sayısında şu haber yer aldı: Washington yönetimi ılımlı İslam projesi çerçevesinde dünya çapında bir gizli planı devreye soktu. Buna göre CIA ile önemli bakanlıklara bağlı kadrolar 10 milyar dolarlık bütçeyle camileri onarıp imamlara eğitim veriyor, konferanslar organize ediyor. Amerika'nın 2 yıldır İslam dininde reform yapılması için dünya çapında olağanüstü gayret gösterdiği belirtiliyor. Buna göre Beyaz Saray'ın kriz yöneticilerinin Temmuz 2003'te Washington'daki Ulusal Savunma Üniversitesi'nde bir araya gelip muhtemel kötü senaryoları tartıştığı, radikal İslam'ın durdurulması için Ulusal Güvenlik Kurulu, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve CIA'nın İslam dünyasına yardım eli başlıklı gizli bir stratejide anlaştığı ifade edildi. Gizli metinde dünya çapında ılımlı İslam'ın elinin güçlendirilmesine yönelik çalışmalar ile İslam dininde yaşanan değişikliklerle yakından ilgili olunması gibi kararlar yer aldı. Bütçesi 21 milyar doları aşan ABD Uluslararası Kalkınma Ajansı USAID, bunun yarıdan fazlasını İslam dünyasına yardım için kullandı. 24 ülkede İslami radyo ve televizyon programlarına, dini okullara, İslami düşünce üretim kuruluşlarına, ılımlı İslam'ı teşvik eden faaliyetlere mali yardım yapıldı. Tarih 11 Mart 2003, Erdoğan TBMM'ye giderek milletvekili yemini etti. Tarih 14 Mart 2003, Başbakanlık koltuğuna oturdu. AKP milletvekilleri Erdoğan'ın sert yüzünü o günlerde gördü. Erdoğan AKP'lilere kızgındı. 26-27 Şubat 2003'te topladığı milletvekillerine Türkiye'nin bu yıl yüklü bir dış borç ödemesi olduğunu hatırlatarak 62 bin ABD askerinin Türkiye'de konuşlanmasına, hava ve deniz limanlarının ABD ordusuna açılmasına izin veren 1 Mart tezkeresine evet oyu vermelerini istemişti. Ancak sözünü geçirememiş tezkere TBMM'de reddedilmişti. Kızgınlığı aslında Erbakan'aydı. Biliyordu ki AKP'li milletvekillerini perde arkasında etkileyen oydu. Çiğdem Toker, Abdüllatif Şener, sayfa 387. Erdoğan kabinede ilk revizyonu yaptı. Dışişleri Bakanı Yaşar Yakış ve Çevre Bakanı İmdat Sütlüoğlu'nu koltuklarından aldı. İki bakan sadece 3 ay 26 gün görevde kalmıştı. Sebebi 1 Mart tezkeresiydi. Dipnot: Erdoğan 2011 seçiminde sürekli çekiç gücü bölgeden biz gönderdik dedi. Doğru mu bakalım? ABD 17 Ocak 1991'de Irak'a saldırdı. Birinci Körfez Savaşı 3 Mart 1991'de bitti. ABD 17 Nisan 1991'de Kürtlerin yerleşim bölgelerine güvenli dönmesini sağlamak bahanesiyle huzur operasyonu başlattı. Operasyon Irak'ın kuzeyini kapsıyordu. Yani bölgede kurulacak Barzani Devleti'nin doğal sınırını çekiç gücün Türkiye'ye yerleştirilmesine 12 Temmuz 1991'de Bakanlar Kurulu karar verdi. ABD İncirlik ile Pirinçlik üslerine yerleşti. Irak Zaho'da askeri karargahı oluşturdu. Çekiç güçe her 6 ayda bir TBMM'den görev süresini uzatma kararı çıkartıldı. 2001'de ABD Irak'a ikinci kez saldırarak bölgeye tamamen yerleşti. AKP 20 Mart 2003'te TBMM'den ikinci bir tezkere çıkartarak ABD'ye Türk hava sahasını açtı. Çekiç gücü artık ihtiyaç yoktu. ABD askeri artık tamamen bölgedeydi ve Barzani Devleti kuruldu. Asıl düğmeye yıllar sonra bastı. Sözünü dinlemeyip tezkereye hayır diyen milletvekillerinin üzerine 2007 genel seçiminde çizdi. 14'ü kendi isteğiyle aday olmayan toplam 153 milletvekilini listeye almayacak ve partideki tek adamlığa gidişin en önemli adımını atacaktı. Daha da önemlisi, milli görüşten ayrılıp AKP safına geçenlerin önemli bir bölümü eski dava arkadaşlarına açık açık şunu söylemişlerdi: ben milletvekilliğine devam etmek istiyorum. Bu şans sadece AKP'de var. 4 yıl daha milletvekili olabilmek için milli görüşten ayrılanların o günlerde hiç sesleri çıkmadı veya çıkamadı. Başbakan Erdoğan koltuğuna oturduğunda belediye başkanlığı döneminde yaptığı hataları tekrarlamadı. Bu nedenle Amerikalılar 4 Temmuz 2003'te Kuzey Irak'ta Mehmetçiğin başına çuval geçirince Başbakan Erdoğan şöyle dedi: nota müzik notası değildir. Her aklınıza geldiğinde verilmez. İşin ciddiyeti var. Şaşırtıcı değildi. Erdoğan başbakanlık koltuğuna oturur oturmaz gittiği ABD'de Wall Street Journal'a şöyle demişti: Irak'ta savaşan ABD'li kahraman bay ve bayan askerlere ülkelerine mümkün olan en kısa zamanda en az zayiatla dönmeleri arzusuyla dua ediyoruz. Artık nereden nereye demeye gerek var mı? Erdoğan için 4 Temmuz'un anlamı belliydi. 4 Temmuz 2001'de Amerika'nın Ankara Büyükelçiliği'nde ABD'nin bağımsızlık günü dolayısıyla yapılan kutlamalara katılmıştı. Amerika ve Erdoğan'ın tezkereyi onaylamayanlara kızgınlığı AKP milletvekilleriyle sınırlı kalmayacaktı. İntikamlarını Ergenekon balyoz davalarıyla alacaklardı. ABD Erdoğan'ın yüzüne gülüyordu, koruyor ve kolluyordu. Ama İç yazışmalarında gerçekleri dile getiriyorlardı. Bunu WikiLeaks'in yayınladığı belgelerde gördük. ABD kriptoları Türkiye'yi karıştıracaktı. Ve kuşkusuz Erdoğan yine para mevzusuyla gündemdeydi. Tarih 30 Aralık 2004. Kriptoda Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabı olduğu yazılıydı. AKP yolsuzluklara son verme vaadiyle iktidara gelmiş bir partidir. Ancak bugün parti içinde gitgide daha fazla sayıda kişiyle akrabaları arasında ulusal, bölgesel ve yerel düzeyde çıkar çatışmalarının ve ciddi yolsuzlukların olduğu görülüyor. Görüştüğümüz iki kişi bize Erdoğan'ın İsviçre bankalarında 8 ayrı hesabının olduğunu söyledi. Erdoğan'ın zenginliğinin kaynağı olarak oğlunun düğününde takılan takıları göstermesi, bir Türk iş adamının çocuklarının okul masraflarını sadece yardım amacıyla karşıladığı yönündeki beyanatları bu noktada anlamsız kalıyor. Yine bir Aralık ayıydı ve 17 Aralık 2013'e çok vardı. 2004'te yazılan kripto 2010 yılında ortaya çıktı. Tüm gözler Erdoğan'a çevrildi, sustu. Erdoğan'ın tavrı buydu. 17 Aralık operasyonunda da benzerini yaptı. Bir gün susup sonra konuştu. Aradan bir gün geçti. WikiLeaks belgeleriyle ilgili ilk açıklaması şu oldu. Eteklerindeki taşın dökülmesini bekliyoruz. Sonra Erdoğan suskunluğunu bozdu. Ben neyi ispat edeceğim? Olmayan şey ispat edilir mi? Benim İsviçre bankalarında bir Allah kuruşu param yok ki bunu ispat edeyim. Şimdi ben ana muhalefetin liderine ve diğerlerine diyorum ki, böyle bir şeyi ispat ettiğiniz anda ben bu makamda durmam, milletvekilliğinde durmam, ama siz o makamlarda duracak mısınız? Ben bunu söylüyorum, bu kadar açık konuşuyorum. Erdoğan her daim olduğu gibi sinirliydi. ABD Büyükelçisi'nin yazdığı kriptodaki iddianın ispatlanması durumunda başbakanlık koltuğundan istifa edeceğini ilan etti. Sanki bir durum söz konusu olabilirmiş gibi. Gerçi sonraki yıllarda neler görecektik. Medyanın konuyu gündeme getirmesine alçaklık diye değerlendiren Erdoğan, ilginç bir örnekle yine tartışmalı bir açıklama yapacaktı. Bugün bu iddialara sarılarak manşet üretenler, manşet atanlar, siyaset üretenler, söylem üretenler yarın mahcup olurlar. Şu anda belediye başkanlığım döneminde Erdoğan'ın 1 milyar doları vardır diyen Ergenekon davasından zanlı olarak içeride. Dipnot gazeteci Tuncay Özkan'ı kastediyordu. Soner Yalçın. 1 milyar dolar param varmış. Buna o zaman önemli bir iş adamı da sahip çıktı, sonra özür diledi. Dipnot Rahmi Koç, Soner Yalçın. Ve şimdi Ergenekon sanığı olarak bu efendi içeride. Erdoğan alışılageldiği gibi Ergenekon sopasını göstermekten geri kalmadı. Tuncay Özkan 27 Eylül 2008 tarihinde tutuklandı ve Ergenekon duruşmalarında sürekli olarak bana suçumu söyleyin diye mahkeme heyetine seslendi. Suçunu Erdoğan söyledi. Dipnot, tarih 19 Mayıs 2011, yer Ankara, Erdoğan konuştu. Bir ülkenin başbakanı anma törenine gider de bir kor general orada ayağa kalkmaz mı? Kalkması gerekir. Kalkmadığı anda da bedelini öder. Zaten bedelini ödedi de. Şimdi bakıyoruz gideceği yeri de buldu. Bahse konu kişi kor general Engin Alan'dı. Balyoz davasından tutuklandı. Silivri cezaevine atıldı. Erdoğan sonunda noktayı koydu. Bu iftiraları atanlar müfteridir dedi ve ABD Büyükelçisi Eric Edelman'ı mahkemeye vereceğini söyledi. Sonra dava açmadı. Erdoğan'ın gizli hesabı gündemden hiç düşmedi. Oda TV davasının tutuklu sanığı iken hayatını kaybeden MİT mensubu Kaşif Kozinoğlu'nun Aydınlık Gazetesi'ne gönderdiği el yazısı notlarında İsviçre hesapları meselesi de yer alıyordu. Aydınlığın haberinde şöyle yazıyordu. Kozinoğlu, Başbakan Erdoğan'ın İsviçre bankalarındaki 8 ayrı hesapta yaklaşık 800 milyon dolar parası olduğunu açıkladı. Kozinoğlu bu gizli hesapların belgelerini Alman İstihbarat Örgütü BND'nin İsviçre Bankası Müdürü üzerinden 30 milyon euro karşılığında temin ettiğini ifade ediyor. 19 Kasım 2011. Taraftan cemaate yakınlığıyla bilinen yazarı Mehmet Baransu, Erdoğan'ın lider adayı kim başlıklı yazısının sonunda şu satırlara yer verdi. AK Partili bir ismin 2004 yılında İsviçre'ye neden gittiğini, gelirken yanında bulunan valizde kaç milyon dolar olduğunu, bu paranın Türkiye'ye neden getirildiğini de merak ediyorum. 19 Aralık 2011. Amerikan kriptolarında Erdoğan'ın para ilişkileri çok yer tuttu. Meraklı olanlar Barış Pehlivan ile Barış Terkoğlu'nun birlikte yazdıkları Sızıntı kitabını okuyabilirler. Dipnot Barış Pehlivan, Barış Terkoğlu, Sızıntı, Kırmızı Kedi Yayın Evi 2012. Son bir örnekle bölüme noktayı koyalım. WikiLeaks belgesine göre ABD Ankara Büyükelçisi Eric Edelman'ın 20 Ocak 2004 tarihinde Washington'a gönderdiği kriptoda Erdoğan ile ilgili şu bilgileri veriyordu. AK Parti'nin iktidara gelişi Türk toplumunun yolsuzluklara duyduğu tepkinin bir sonucudur. Erdoğan'ın kişisel servetini İstanbul Belediye Başkanlığı yaptığı dönemde rüşvetle elde ettiği konusunda ortaya atılan iddialar henüz kanıtlanmış değildir. Ancak Hikmet Bulduk, Mücahit Arslan ve Cüneyt Zapsu gibi başbakanın bazı danışmanlarının son zamanlarda ihaleleri etkileme girişimleriyle ilgili olarak hükümete yakın kesimlerden çok sayıda duyum almaktayız. Bilinir ki iktidar lekelidir. Erdoğan zamanla Cüneyt Zapsu, Hikmet Bulduk gibi yakın çevresiyle yollarını ayırdı. Neler yaşanmıştı? 23. ayrımın sonu. Sayfa 217.